Satır Arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem ile birlikte Ankara'dan selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Programımızda bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Türkiye ve dünya gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün sabah düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklama ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini kamuoyuna deklare etmesi siyasetin gündeminde adeta deprem etkisi yarattı. Sayın Bahçeli'nin açıklamasının tüm detaylarını ve yansımalarını satır arasında değerlendireceğiz. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ise yeni bir sürece giriliyor mu sorusu bugünlerde yeniden sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti ve Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya temaslarından sonra bu soru ve bu konu daha çok konuşulmaya başlandı. Olağanüstü hal uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak ediliyordu ve dün Bakanlar Kurulu'ndan bu konuda bir karar çıktı. Bunun detaylarını konuşacağız. Ve tabii ki Fethullahçı terör örgütünün Baylok sistemine yönlendirmesiyle ortaya çıkan mağdurlar konusu var. Bu mağdurlarla ilişkin KYK'nın çıkarılması gündemde. Tüm bu konuları değerlendireceğiz. Bugün programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut Varol. Hoş geldiniz Nagihan Hanım.
Hoş bulduk, merhaba.
Öncelikle Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla başlayalım. Sayın Bahçeli dün bir basın toplantısı düzenledi ve geleneksel basın toplantısı aslında bu yılbaşından sonra hemen sonra düzenlenen bir basın toplantısı. Sayın Bahçeli'nin bu basın toplantısında seçim ittifakları konusuyla ilgili değerlendirmeler yapması bekleniyordu. Çünkü uzun süredir bu konuyu gündemde tutuyor Sayın Bahçeli. Seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesi ve barajın indirilmesi konusunu. Ancak dün basın toplantısında Sayın Bahçeli çok sürpriz bir açıklama yaptı. Kimsenin beklemediği bir açıklama yaptı bence. Senin için de öyledir muhtemelen. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini açıkladı. Tabii bu bomba bir açıklamaydı. İlk defa bir parti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterip göstermeyeceğini açıklamış oldu. Ve arkasından Sayın Bahçeli ikinci bombayı patlattı. 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı olması muhtemel olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekleyeceklerini resmen açıkladı. Tabii Sayın Bahçeli'nin bu basın toplantısı Ankara temsilcileriyle beraber düzenlemişti.
Biz de oradaydık. Ben kendi adıma da söyleyeyim. Çünkü MHP'yi izleyen muhabirler de oradaydı. Senin de söylediğin gibi geleneksel bir basın toplantısıydı. 2018'e girdik. Çok hani 2018'in değerlendirmesi yapıldı. Sen de bilirsin, siyasette meclis başkanları, işte siyasi parti genel başkanları bir yılı değerlendirip bir de yeni yıla bir vizyon katacak, yeni yılın bu bakış açısını ortaya koyacak basın toplantıları yapar. Biz oraya gittik. Toplantının hemen öncesinde Semih Yalçın'ı bilirsin, Semih Hoca ile konuştum. Hocam hayırdır dedim, Sayın Bahçeli bir şey mi açıklayacak dedi. Bakalım dedi. Hani biz Sayın Bahçeli ile hem mitinglerinde hem de işte çeşitli vesilelerle birebir sohbetler etme imkanı buluyoruz. Bu soruyu kendisine çok sorduk. Yani siz Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusunu çok sorduk. Hatta bir akşam yemeğinde bir muhabir arkadaşımıza ters yaptı diyebilirim, ters çıktı. Dedi ki siz benim siyasi hayatımı sonlandırmak istiyorsunuz, bu soruyu soruyorsunuz demişti Sayın Bahçeli. Dün bir manada hakikaten son noktayı koydu. Önümüzdeki dönemin şifrelerini de çok net bir şekilde ortaya koydu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimlerinde aday göstermeyeceğini ilan etti. Ben ya da partisinden herhangi birinin aday olmayacağını da söyledi. 7 Ağustos'taki yeni kapı ruhunu işaret edip Erdoğan'ı destekleme kararı alacaklarını ifade etti. Gerçekten olağanüstü bir hamle bence siyaseten baktığımız zaman. Daha çok erken denilebilir. Niye şimdi açıkladı denilebilir. CHP gibi patron çıldırdı. Dükkanı kapatıyor diyebilir. Her şeyi söyleyebiliriz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir bağlamda 2018'in yapı taşlarını koyuyor. 2018'in yapı taşlarını koyuyor ve bizi 2019'a götürüyor. Bugünkü grup toplantısında da bu iddiasını tekrarlarken 2019'dan sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geçiş sürecinde yaşanacak, atılacak adımları da bu destekle, bu ittifakla sürdüreceğini ilan etti. Gerçekten önemli bir hamle bu.
Şimdi tabii Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklaması kamuoyu tarafından beklenen bir açıklama değildi. Yani
Sürpriz oldu bu herkes için.
MHP'nin 2019 seçimlerinde aday göstermeyeceğini deklare etmiş oldu. Kimse böyle bir açıklama beklemiyordu Sayın Bahçeli'den.
Ya aslında bunun sinyalleri hep vardı. Hı-hı. Beklemiyordu demeyelim. Bunun sinyalleri hep vardı.
Tahmin ediliyordu da. Evet. Ama Sayın Malumun Bahçeli'nin bunu
çok net dün, bir şekilde söylemesi
dün açıklayacağı beklenmiyordu. Çünkü bugün bazı köşe yazarlarını da okudum ben. Bazı köşe yazarları da diyor ki Sayın Bahçeli durduk yere seçimlere daha işte 1,5 yıldan fazla bir süre varken neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti? Neden böyle bir siyaset satrançta manevra yapma ihtiyacı hissetti? Sorusunu soruyorlar. Tabii herkes de bunu merak ediyor şu anda. Sayın Bahçeli
şimdi
neden
bu
böyle bir açıklama?
Çok önemli bir hamle. Sen de eski gazetecisin demeyeyim, sen de gazetecisin. 2002'ye gidelim diyorum. Çünkü ben bugün o kadar çok insana 2002'yi anlattım ki. 2002'de de aynı atmosfer söz konusuydu. Türkiye'de seçim kararı aldı. Hatta Sayın Devlet Bahçeli o zaman bir koalisyon ortağıydı. Başbakan yardımcısıydı. Hı hı. Tüm Türkiye seçim kararı aldığı için Bahçeli'ye çok ağır yüklendi. Hatta bir grup milletvekili meclisin olağanüstü toplanmasını sağladı. Olağanüstü toplanması sağlandı ama karar yeter sayısı çıkmadı. Hani toplama yeter sayısı vardı. Seçimler iptal edilemedi. Yani dönemin siyasi isimleri kimler vardı? Mesut Yılmaz vardı, Tansu Çiller vardı, Bülent Ecevit vardı. Ve kendisi Devlet Bahçeli dahil olmak üzere 4 isim barajın altında kaldı. Ya biz gene barajı tartışıyoruz. Yani dün Sayın Bahçeli'ye baraj kaç olmalı dendi, %12 dedi. Yani daha da yukarıya çıkarttı. Bizim baraj korkumuz yok dedi. Ve o günle bugünü ben iki fotoğrafı da üst üste koyduğum zaman çok net olarak görüyorum ki Bahçeli Türkiye'yi çeke çeke bir noktaya götürüyor.
Evet. Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programını dinliyorsunuz. Ben programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Şimdi Nagihan Hanım, Nagihan Akbulut Varol konuğumuz sevgili dinleyiciler. Sayın Bahçeli dünkü açıklamasıyla MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini açıkladı. Önce bunu konuşalım. Yani Sayın Bahçeli'nin bu açıklaması acaba MHP tabanına nasıl bir etki uyandırmıştır?
Bugün kulüste MHP tabanı olacak isimler vardı. Bir grup diyor ki Sayın Bahçeli bir şey yapıyorsa, bir hamle gerçekleştiriyorsa doğru yapıyor. İşte 2002 örneğinden giderek söylüyor. Bir grup da ya Bahçeli anlayamıyorum, bu Bahçeli ne yapıyor diye soruyor. Hı-hı. Sokaktaki herkes bir bağlamda bu Bahçeli ne yapıyor diye soruyor. İşte Meral Akşener açısı var, İyi Parti var. Acaba hani taban İyi Parti'ye mi yönleniyor deniyor. Şimdi bakın çok net söylüyorum. Yani MHP tabanında başından bu yana Sayın Bahçeli'ye karşı bir tavır vardır. Yani Alparslan Türkeş'in vefatından sonra o zamanki isimleri hatırlayın. O kongreyi hatırlayın. Olaylı kongreyi hatırlayın. Pek çok isim vardı. Başta Tuğrul Türkeş vardı. Kendi oğluydu. Bir konuşma yapmıştı. Ve demişti ki bu parti benim babamın partisi. Ben babamı kaybettim. Siz liderinizi kaybettiniz ama ben babamı kaybettim diye çok duygusal ve ağır bir konuşma yapmıştı. Ama MHP tabanı Tuğrul Türkeş'i başbu olarak görmek istemedi. O zamanki isimleri hatırlayın. İşte İbrahim Çiftçi vardı. Yine bugünkü adaylar vardı. Ne oldu? Devlet Bahçeli ismi çok sürpriz bir şekilde geldi ve MHP'nin başına oturdu. Ve MHP'deki bir kadro o günden beri zaten Devlet Bahçeli'yi hiç içine sindiremedi. Gitti oyunu verdi ama MHP'liyim, mülkücülüyüm diye gitti oyunu verdi. Şimdi bu grup Meral Akşener'in çıkışıyla birlikte kendine yeni bir hareket alanı buldu ve bu grup oraya gitti. Yani ben hep bunu söylüyorum. MHP tabanı aslında Bahçeli'yi hiç içine sindiremedi. Hep onunla mücadele etti. Hatırlayın 118,5'larla geldiği dönemi hatırlayın. Beyaz çorabın yasaklandığı günleri, işte o ülkücü bıyığın yasaklandığı günleri hatırlayın. Bunların hepsi MHP tabanında Bahçeli'ye karşı bir tepki oluşturdu. Bahçeli bugüne kadarki çizgisinde hatırlayın Erdoğan karşıtlığı yaptığı dönemlerde vardı. Taban gitti Erdoğan'a oy verdi. Ben oradaydım. Yani hatırlayın. Hatırlamanızı özellikle istiyorum. O referandum özellikle 12 Eylül 12 Eylül'ü yapanların yargılanmasına ilişkin o 33 maddelik referandumun çıktığında da aynı şeyler oldu. Bahçeli karşı cephede yer aldı ama çok büyük bir oyla o referandum geçti. Ben Kayseri Meydanı'nda bir vatandaşla konuşmuştum. Vatandaş Bahçeli'ye öylesine bir ateş küpürdü ki. Yani bu nedir? Bu dedi 12 Eylülcülerden hepimiz canımız yandı. Biz onun hesabını soruyoruz. O niye karşıda duruyor? Yani MHP tabanı ile Bahçeli arasında çok sert bir ilişki vardı. Bir türlü ikisi birbirini hazmedememişti. Hı hı. Meral Akşener'le birlikte bu iyice ortaya çıktı. Bahçeli yapamıyor, başaramıyor. Dalga dalga, köpük köpük bu geldi. Ve bu grup Akşener'e gitti. Şimdi efendim kaça düştü? 3'e mi düştü, 5'e mi düştü? Şimdi Bahçeli... Erdoğan aday gösteriyor. Bakalım taban ne yapacak? Sizce ne yapacak?
Şimdi tabii ben Sayın Bahçeli'nin bu açıklamasıyla hani bizde bir tabir vardır. Bir taşla birkaç kuş vurmak diye.
Kaç kuş vurdu ben evet, sana soruyorum.
Sayın Bahçeli bu açıklamasıyla bence bir taşla birden fazla kuş vurdu. Sayın Bahçeli dünkü açıklamalarında sen de dikkat etmişsindir. Oradaydın. Dedi ki erken seçime sıcak bakmıyoruz dedi.
Evet dış konjonktür dedi ki İran karışmış durumda. Evet. Bölge bu haldeyken erken seçimin olmasını doğru bulmuyorum. Çok evet. Uzun süredir erken seçime hayır diyor.
Şimdi Bahçeli. Sayın Bahçeli bu açıklamasıyla yani hem MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceği hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerine yönelik açıklamasıyla ve erken seçimi istemediklerine yönelik açıklamasıyla 2019'un 3 Kasım'ına kadar erken seçimi rafa kaldırttı. Yani 2019'un
yine seçim tarihi veriyor diyorsun.
3 Kasım'ına kadar
2019 3 Kasım.
3 Kasım'ına kadar Türkiye'de seçim olma ihtimalini ben görmüyorum. Birincisi bu. İkincisi Sayın Bahçeli dünkü açıklamasında sen de dikkat etmişsindir. Biz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Ve seçim ittifaklarında yolu açılmalı dedi. Hatta ABC formüllerinde.
C dedi. Sır Cumhur'un C'sinde dedi. Cumhur'un evet. C'sinde.
ABC formülleriyle seçim ittifakının da kapısını araladı. Ve orada dikkat edersen AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması gerektiğini ima etti. Karşı cephe oluşturdu orada. Dedi ki CHP, HDP, İYİ Parti, beş bilinmezler diye bir ifade kullandı. Beş bilinmezleri de karşı cepheye itti. Bence bu hamlesiyle Sayın Bahçeli kendi içinden çıkan İyi Parti'yi ve Meral Akşener'i CHP ve HDP'nin kucağına itti. Şu anda CHP ve HDP ile İyi Parti'nin ittifak yapması gerektiğini anlatarak Sayın Bahçeli Sayın Akşener'i CHP ve HDP'nin kucağına itti. Almanya'dan bir dinleyicimiz diyor ki Sayın Bahçeli seçimlerde Sayın Erdoğan'a destek vereceğini açıklamakla bence tabanını Meral Akşener'e yönlendirmiş oldu. Siz nasıl yorum yaparsınız bu konuda diyor. Ben sayın dinleyicimize katılmıyorum. Sayın Bahçeli burada İyi Parti'yi CHP ve HDP'nin kucağına iterek kritik bir hamle yaptı. Meral Akşener'e ve İYİ Parti'yi destekleyeceklerin CHP ve HDP ile aynı yolda yürüyeceğini ima etti. Ve MHP ve ülkücü tabana benim arkamda durun, benimle beraber yol yürüyün, yerli ve milli olanlarla yer yürüyün, yol yürüyün mesajı verdi. Sayın Cumhurbaşkanı da bugünkü AK Parti grup toplantısında dikkat edersen dedi ki Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşu bizim için önemli.
Aslında
dedi.
Bahçeli senin de söylediğin gibi safları netleştiriyor. Hı-hı. Yani bu hamlenin tam karşılığı bu. Safları netleştiriyor. Yani kendisi Erdoğan'la beraber yürüyeceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Karşı tarafta kimse ortaya çıksın diyor. Hani o sözü de var. Hani eğer onlara da ittifak yolunu açıyorum diyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirileceği yönündeki tezleri de getiriyor. Ya 400 milletvekili bulmam mümkün değil diyor. Madem öyle kur ittifaklarını cumhur olarak sen seçil gel diyor.
Evet. Hatta orada Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir çağrısı oldu Sayın Bahçeli'nin. Kendisinin aday olmayacağını deklare ederken Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu'na da aday olup olmayacağını açıkla mesajı verdi.
Evet, çünkü açıkladı Sayın Kılıçdaroğlu olmayacağım, başka aday dedi. Sonra onun üstü küllendi. Bugün ben CHP grubu da izledim. Diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, iki elim diyor yakanızda oy verin diyor. Şimdi oy istiyor ama adayım demiyor. Evet. Yani o da derin bir çelişki. Hani dedim ki yani ne diyeceğiz biz? Ben aday olmayacağım diyorsun. Sonra da iki elim yakanda diyor. Bak diyor, yarın kamyon şoförlerine sesleniyordu. Hı hı. Yarın sandık başına gidince oy verin diyor. Hı hı. Ancak bir insan kendine oy ister. Evet.
Peki şimdi bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşması da merakla bekleniyordu. Herkes Sayın Bahçeli'nin çıkışı konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir değerlendirme
aslında
yapacağını merakla bekliyordu.
Önce Cumhurbaşkanı'na dönelim. Aha. Çünkü çok merak edilen Bahçeli'nin bu çıkış karşısında evet Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ'ın bir değerlendirmesi
dün
oldu.
AK Parti Grup
Bülent
Başkanı Turan'ın Bülent Turan'ın
değerlendirmesi oldu ama hani Sayın Cumhurbaşkanı ne diyeceği de çok merak ediliyordu. Hı-hı. Bugün hani kürsüde o da büyük bir merakla dinlendi. Cumhurbaşkanı öncelikle şimdiden yapılan bu açıklamaya şükranlarını sundu. Evet, erken bulduğunu gördük. Evet. Ama ittifak konusu için sen de söylediğin için söylüyorum. Hani bunlar hepsi yolda düzülür dedi. Evet. Ve Sayın Bahçeli'den de bir randevu talep ettiğini grup toplantısı çıkışında ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın özellikle Bahçeli'ye yanıt verirken duruşuna baktım. Yaklaşımına baktım. Hani gerçekten bundan çok memnuniyet duyduğunu beden olarak görüyoruz. Hı hı. Ve Sayın Bahçeli'ye de başka bir değer verdiğini çok net hem beden diliyle hem ifadeleriyle ortaya koyuyor.
Ama tabii şimdi Sayın Bahçeli geçmişte Cumhurbaşkanı'nı, AK Parti'yi sert şekilde eleştiren söylemler oldu. Ancak 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ardından Sayın Bahçeli'de bir politika değişikliği olduğunu görüyoruz. Yani Sayın Bahçeli 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne en sert şekilde karşı duran isimlerden bir isim oldu. Yeni Kapı ruhuna sahip çıkan bir isim oldu. Sayın Kılıçdaroğlu da Yeni Kapı'daki mitinge katıldı. Ancak daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun Yeni Kapı ruhuna sahip çıkamadığını gördük. Ama Sayın Bahçeli Yeni Kapı ruhuna sahip çıktığını gösterdi. Dünkü açıklamasında da zaten Yeni Kapı ruhuna işaret etti. Sayın Bahçeli 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin de kilidini açan isimdi. Bu tartışmayı ilk başlatan isimdi. Anayasa değişikliğinin yolunu açan isimdi. Referandumunda da AK Parti ile birlikte hareket ederek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesini destekleyen bir isimdi. Yani bence 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsü Bahçeli'de bir politika değişikliğine neden oldu. Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları aslında çok net olarak gördü ve ona göre gardını alıyor.
Bugünkü grup toplantısında da söyledi. Yani aşama aşama denediler dedi. Yani Gezi'yi söyledi, 17-25 Aralık'ı söyledi ve işte en sonda 15 Temmuz'u söyledi. Bu noktada hani artık yepyeni bir kapı açıldı. Yani 15 Temmuz'da Türkiye bambaşka bir noktaya evrildi. Biz bunu görüyoruz. Yani neden bambaşka bir nokta diyorum? Yani hakikaten biz kendi insanımız bizi hedef aldı. Yani o gün ikimiz beraberdik. Meclisteydik. Hı hı. Yani hala meclisin tamiratı bitmedi. Diyorum ki yani nasıl bir hale gelmişiz ki hala etkileri sürüyor. Türkiye gerçekten 15 Temmuz'dan sonra bambaşka bir yöne doğru evrildi. Bunun önemli ismi de, lokomotif ismi de Sayın Bahçeli oldu. O yüzden dedim ya, Bahçeli Türkiye'yi, 2002'deki aynı tablo, Bahçeli Türkiye'yi önemli bir yere doğru götürüyor. Ve bunun için de yani kafası çok net, onu da söyleyeyim. Yani kafası çok net, hiç yani hatta sorulara da kızdı, yorumlu sorulara çok kızdı basın toplantısında. Net sorun dedi. Çünkü kafası çok net. O kafasında kurguladığı çerçevede adım adım ilerliyor. İşte Sayın Erdoğan'a desteğini açıklaması da bu noktada o kadar net olmasının göstergesi. Yarın saat 16'da külliyede bir araya gelecek iki isim. Muhtemelen yarınki görüşmeden sonra biz başka şeyleri göreceğiz. Yani hep uyum yasası bekliyoruz ya, ben artık uyum yasası beklemiyorum. İttifak, o Cumhur İttifakı'nda beklemiyorum. Çünkü dün benim gördüğüm Bahçeli'de ittifakın da ikinci planda olduğunu gördüm. Diyor ki baraj 12 olsun, benim bunda bir problemim yok diyor. O da ikinci planda. Pazarlık meselesi de değil. Eğer hükümet kurulursa ve o hükümette de diyor beni diyor bakan olarak, beni ve arkadaşlarımı görmek isterse diyor, ben Sayın Erdoğan'a tavsiyem bu teklifi bana yapmasın dedi. Yani hatırlarsa. Bunları söylediği için de böyle pazarlıksız, şartsız, koşulsuz bir Bahçeli, Türkiye'nin bekası için bizim gitmemiz gereken yön bu diyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda lider görüyor. Yani başka bir adrese de bakmıyor. Karşı tarafa da diyor ki hadi safınızı alın, kim kimle yürüyecekse kol kola girin. Hatta Abdullah Gül'e de çok sert sözleri var o arada. Sağın solun dolaşına gelmesin diyor.
Evet. Tabii Sayın Bahçeli dünkü basın toplantısında bomba açıklamalar yaparken neşeli de olduğu gözlerden kaçmadı. Sen de oradaydın. İstersen sen anlat neşeli anlarını Sayın Bahçeli.
Çok soru geldi üst üste. haberi de ben öyle yazdım. Sorular arda arda geldi. Süre gidince Bahçeli bir köstekli saatini çıkarma ihtiyacı duydu. Şöyle 12'de olmuş dedi. Sonra yine sorular geldi. Bu sefer Semih Yalçın müdahale etmek zorunda kaldı. Mikrofonu eline aldı. Dedi ki bizim dedi basın toplantımız sona ermiştir. Yoksa daha sürecekti gibi.
Tabii bir de bozkurt işaretiyle ilgili yaptığı espriler de dikkat çekiciydi Sayın Bahçeli'nin.
Sayın Bahçeli çok birebir sohbetlerde gerçekten çok keyiflidir. Biz bir de sıkı Beşiktaş taraftarıdır. Bu Beşiktaş'taki o süper transferi soracağım. Bir de maça gidelim diye biz kendi aramızda çok konuşuyoruz. Ama dediğim gibi hani siyasetçinin bir siyaset profili var. Diğer taraftan da çok keyifli sohbet olan bir Bahçeli var. Bahçeli Türk siyasetinde önemli bir fikirdir, önemli bir isimdir. Söylediklerinin hepsinin altını dikkatle okumak lazım.
Bir de Nagihan Hanım, satır arasında kalmaması gereken bir ayrıntıyı da paylaşmak istiyorum ben. Sayın Bahçeli'nin dünkü basın toplantısını izlerken dikkatimi çekti. Sağ ve sol tarafına iki tane kadın Ankara temsilcisini oturtmuştu. CNN Türk'ün, pardon, Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Hande Fırat ve ATV'nin Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı. Sayın Bahçeli'nin kadına ne kadar değer verdiğini gösteren bir tabloydu bence.
Çok kibardır. Hani çok kibar ve çok titizdir. Evet. Yani bunların da altını çizelim. Toplumdaki herkese karşı öyledir. Yani biz meclise geliyoruz. Herhangi bir, yani HDP, yani bir baktığın zaman birebir rakibi olan bir parti HDP, Sayın Bahçeli'nin. HDP'lilerle hemen tokalaşır çünkü sıraları yan yana. HDP'liler bir Bahçeli geliyor diye başka bir havaya girerler. Gerçekten duruşu ve nezaketiyle de, devlet adamlığıyla da, altını çizmek lazım, farklı bir profili yansıtıyor.
Nagihan Hanım, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine kısaca değinelim istersen. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Fransa'yı ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmeler gerçekleştirdi. Ve bu ziyarette Türkiye ile Fransa arasında tabii ki bazı konularda görüş ayrılıkları var ama önemli anlaşmalara imza atıldı. Ve Fransa'da yaşayan 450 bine yakın Türk vatandaşı var. Bu Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızın sorunları da bu görüşmede gündeme geldi. Tabii Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya ziyareti de önemliydi. Almanya'da Dışişleri Bakanı Gabriel ile bir araya geldi. Ve Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir dönemin bence işaretiydi bu görüşme. Alman Dışişleri Bakanı'nın bu görüşmede Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkçe ikram etmesi de güzel bir jest oldu. Tabii Almanya'da şu anda hükümet kurulması konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Seçimlerde koalisyon hükümeti çıktı ama henüz daha hükümet kurulamadı Almanya'da. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bence yeni bir döneme girildi denilebilir.
Aslında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çok uzun süredir donmuştu, rafa kalkmıştı. Evet. En son açılan fasıl hangisiydi hatırlayamıyorum. Bir dönem gerçekten çok keyifli gidiyordu. Türkiye ile ilişkiler çok iyiydi. Ödevler tıkır tıkır gerçekleştiriliyordu ama artık son dönemde neredeyse kopma noktasına geldi. Hani sen de şahitsin bu sürece. Yeniden canlanması Türkiye için önemli ve olması gereken bir nokta. Yarın Dışişleri Bakanı Dışişleri Komisyonu'na gelecek. Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirecek. Bu işlerin biraz da perde arkası muhtemelen o da anlatılacaktır diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fransa ziyareti de çok önemli. Avrupa yepyeni bir kabuk değiştiriyor. Yepyeni bir sürece giriyor. Türkiye'nin başarısı da var. Özellikle BM kararı, Kudüs için yaşananlar. Tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman Türkiye'nin Orta Doğu'daki iyi bir müttefik olduğunun Avrupa'da görmesi gerekiyor. Ama Almanya ile ilişkilerimiz nedense bir çıkmaz sokağa girdi. Özellikle Fethullahçı terör örgütüyle mücadele konusunda talepler vardı. Orada yaşananlar. Yeniden bunların toparlanması gerekiyor.
Ve olağanüstü halin uzatılması konusu. 19 Ocak'ta olağanüstü halin süresi sona eriyor. Olağanüstü halin süresi sona erdi, ermesinden önce yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Dün Bakanlar Kurulu'nda da konu görüşüldü. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Boz da olağanüstü halin bir kez daha uzatılacağını açıkladı. Milli Güvenlik Kurulu'nun toplanması gerekiyor. Tabii bu konuyla ilgili bir tavsiye kararında bulunması gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta toplanır. Arkasından da Bakanlar Kurulu bu Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararını karara bağlayacak. Ve arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü halin 3 ay daha uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki kararını verecek. Tabii olağanüstü halin uzatılması zaruretlerden kaynaklanan bir durum. Çünkü FETÖ ile mücadele hala devam ediyor. Hala kripto isimler ortaya çıkıyor. Hala gizli unsurlar ortaya çıkıyor ve bunlarla ilgili süreçler devam ediyor. Tabii buradan ben şu bilgiyi de paylaşmak isterim. Olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili eleştiriler yapılıyordu. O halle ilgili olmayan konular da kanun hükmünde kararnameyle düzenleniyor diye. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda bir talimat verdiği bilgisi medyada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KHK'larda olağanüstü hal ile ilgili konuların yer almasını, bunun dışındaki konuların yasal düzenlemelerle mecliste yapılması yönünde bir talimat.
Çok tartışıldı. Özellikle taşeron uygulamasından sonra çok tartışıldı.
Bundan sonra bu konuların mecliste yapılması konusunda bir karar alındığını medyadan öğrendik. Tabii bir de Baylok mağdurları meselesi var. FETÖ'nün en önemli iletişim araçlarından birisi olan Baylok terör örgütünün en büyük delillerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak FETÖ'nün öyle bir tuzak kurduğu ve bu kurduğu tuzakla Baylok kullanmadığı halde Baylok kullanmış gibi insanların görünmesine yönelik bir yazılım geliştirdiği ortaya çıktı. 11.800 kişinin bu konuda mağdur olduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcının açıklamasıyla ortaya çıktı. Tabii bu açıklamadan sonra yargı organları hemen harekete geçti. Tutuklu olan Baylok mağdurları tahliye edildi.
Kaç tutuklu var şu anda?
1100 tane bu konuda tutuklu vardı zannedersem. Bunların 1100'ü de tahliye edildi. Hatta ceza alanlar da vardı. Bu ya da yargılaması devam edenler vardı.
Onlar da.
Bunlarla ilgili de beraat kararları derhal verildi. Tabii ihraç edilmiş olanlar var. Kamu görevinden ihraç edilmiş olanlar
geri
var.
Geri dönüşümler olacak.
2180 kişi zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Bu 2180 kişinin kamuya yeniden dönüşü sağlanacak. Bu konuyla ilgili bir kanun hükmünde kararname hazırlandı. Medyada yer aldı. Bu kanun hükmünde kararnamenin de kısa sürede yayınlanması bekleniyor. Tabii bu ihraç edilen kişilerin işte bir yıldır ihraç edilmiş kişiler var. Bunların bir yıllık maaşları geri ödenecek. Lojmanda oturanlar varsa lojman hakları yeniden verilecek. Ve bu konuyla ilgili kanun hükmünde kararnamenin de kısa sürede çıkması bekleniyor.
Hak kayıplarının önüne geçecekler.
Evet. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yanlış bir bilgi verdi. 11.800 kişinin tutuklu olduğunu ifade etti. Bu yanlış bir bilgi. 11.800 kişi Baylok mağduru var. Ancak bunların hepsi tutuklu değil. Sadece 1100 kişi tutuklu. Tabii haksız yere hiç kimsenin tutuklanmasını istemeyiz. Bu konuda yargının hassas davrandığı görünüyor. Kamunun da hassas davranacağı ve gerekli iadeleri yapacağı açıklandı zaten. Tabii meclis 1 Ocak'tan itibaren tatile girmişti ve yeni dönem çalışmalarına başladı. Meclisin en önemli gündem maddesi de uyum yasaları olacak anladığımız kadarıyla.
Aslında şöyle başlayayım ben. Meclisin şu an için en önemli gündemi bugün itibariyle HDP milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi. AK Parti grup önerisi olarak gelecek ve sanırım yarın bu karar genel kurulda oya sunulacak. Hı hı. Zana yemini konusunda düzeltmemişti. Uyarılara rağmen hatırlarsan o zaman başkan da Deniz Baykal'dı. Buradan da Deniz Baykal'ı bir kez daha hatırlayalım. Ardından da...
Bu arada Deniz Baykal'ın tedavisi Almanya'da devam ediyor. Onu da hatırlatalım.
Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Bugün itibariyle meclisin en önemli gündem maddesi Zana'nın milletvekiline ilişkin sürecin aslında tamamlanması diyeceğiz. Çünkü Leyla Zana meclise de gelmiyor. 212 oturumada katılmadı. Dolayısıyla da bugün ve yarın onun vekilinin sona erişine tanık olacağız. Önümüzdeki hafta sen de söyledin o hal sürecine ilişkin olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin tezkerenin gelmesi bekliyoruz. 18 Ocak bittiği için 17 Ocak'ta muhtemelen ya da 18 Ocak'ta parlamentonun gündemine gelecek. Matematiksel bir çoğunluk AK Parti MHP oylarıyla 3 ay daha uzatılmasına kesin gözüyle bakıyoruz. Dün de Bakanlar Kurulu'ndan bu çıktı. Bir başka nokta CHP'deki özellikle bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri. Kemal Bey bugün ilginç şeyler de söyledi. Onlara da bakmak lazım. Özellikle Yunanistan'la Türkiye arasındaki Keçi Adası krizini değerlendirdi. Ben odaya gelip alacağım dedim. Yunan Dışişleri Bakanı da gel al ifadesini kullandı ama orada bir dili sürçtü. 2009 dedi. 2019 demedi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Orada da artık bir kongre süreci var. 2018 çok önemli. Hakikaten önemli. Çünkü hemen Şubat ayının başında CHP'de bir kongre süreci gerçekleşecek. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yeni döneme nasıl devam edeceğini, adayı genel başkan belki orada adaylığını açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığını ne olacağını bilmiyoruz. Ama CHP'nin kongresi, Şubat ayındaki bir kongre. Bundan sonra muhalefetin, sen söylüyorsun ya hani saflar belli olsun diye Kemal Bey yüklendi. İşte orada ipuçlarını göreceğiz. Öyle bir gelişme olacak.
Sen biraz önce hatırlattın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki adalar meselesini. Tabii bu Ege Adaları meselesini Cumhuriyet Halk Partisi sık sık gündeme getiriyor. Ege Adaları'nın Yunanistan tarafından işgal edildiğini ifade ediyor. Şunu hatırlatmak lazım. Başbakan Binali Yıldırım da söyledi. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da söyledi. Dün hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da söyledi. Yani Ege Adaları'nda Lozan'da belirlenmeyen bazı adalar var. Lozan'da belirlenmeyen bazı adalarda fiili durum oluşturmuş Yunanistan. Yani Lozan'da Türkiye'ye verilmiş bir adanın Yunanistan tarafından işgal edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bunu dinleyicilerimizin bilmesinde fayda var. Sadece Lozan'da statüsü belirlenmeyen bazı adalar ve kaya parçaları konusunda Yunanistan'ın oluşturduğu bir fiili durum var. Ve bu fiili durum da 1996 yılından öncesine ait. Hatırlarsan 1996 Kardak yılında Kardak krizi patlamıştı. Sayın Çiller başbakandı o zaman. Kardak kriziyle ortaya çıktı bu fiili durum. 1996 yılından sonra Yunanistan'ın Ege Adaları üzerinde fiili bir durum yaratması söz konusu değil. Fiili bir durum oluşturulmuşsa bu 1996 yılından önce oluşturulmuş. Hele hele AK Parti iktidarları döneminde Yunanistan'a verilmiş, Yunanistan tarafından işgal edilmiş bir ada kesinlikle söz konusu değil. Bunu dinleyicilerimizin bilmesine fayda olduğunu ifade etmek isterim. Tabii Yunanistan'ın darbeci askerler konusundaki tutumu da önemli. 8 darbeci asker var Yunanistan'a kaçan ve bunların iadesini Yunanistan bugüne kadar gerçekleştirmedi. Hatta bir darbeci askere sığınma hakkı verildi ama daha sonra Türkiye tepki gösterince bu sığınma hakkını da mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bakalım nihai karar nasıl olacak onu da merakla bekliyoruz. Değerli dinleyiciler, satır arası programında bugün çok değerli bir konuğumuz vardı. Nagihan Akbulut Varol. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Satır arası programın sonuna geldik değerli dinleyiciler. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özten ve ben Bilal Çetin Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.
Satır arası.